والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda sizlerle buluşmayı nasip eden Allah'a hamd ederek sözlerime başlıyorum. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'den itibaren insanoğlunu hiçbir zaman başıboş bırakmamış. Yeryüzünde hiçbir mahluku başıboş bırakmayan Allah, mahlukatın içinde en şereflisi olan insanı tabii ki başıboş bırakmazdı. Kendisinin halifesi olarak tayin etmiş olduğu insanı başıboş bırakması tabii ki mümkün değildi. İnsanın peygamberlere ihtiyacı var mıdır? Allah Azze ve Celle neden peygamberler gönderir? Eğer insanın peygambere ihtiyacı olmasaydı, eğer akıl kafi gelseydi, insan aklıyla nasıl bir insan olması gerektiğini bulabilseydi, akıl tek başına yeterli olsaydı, o takdirde peygamber gönderilmeyen milletlerin de helak edilmesi caiz olurdu. Madem ki peygamber gönderilmeyen milletlerin helak edilmediğini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Madem ki peygamber gönderilmeyenler, tebliği kendisine ulaşmayanlar, kendisine yol gösterilmemiş olanlar, Allah'ın ne istediğini bir peygamberden öğrenmemiş olanlar, madem ki helak edilmiyorlar, azaba uğramıyorlar, o halde demek insanın peygambere ihtiyacı var. Eğer peygamber olmazsa insanın medeniyetin yolunu bulabilmesi mümkün değil. Her bir peygamberin gönderilmesi demek insanoğluna Allah Azze ve Celle'nin şunu söylemesidir. Ey insan, sen benim dünyamda başıboş bir varlık olamazsın. Ey insan, sen benim dünyamda istediğin gibi özgürce yaşayamazsın. Dünya benimdir, benim dediğim olur. Ben sana peygamber gönderiyorum, kitap gönderiyorum. Bu şekilde senden ne istediğimi öğrenmeni sağlamaya çalışıyorum. Eğer sen kendi bildiğin gibi yaşayacak olursan, benim dünyamda özgür bir varlık olmaya kalkarsan, o zaman haddini aşmış olursun. Hatırlayın, وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً. Allah bir zaman meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Benim halifem olacak, benim temsilcim olacak. Yeryüzünde benim namıma hükmedecek, kendi namına değil. Allah Azze ve Celle insana hangi ismi verdi? Halifem dedi. Benim temsilcim olacak dedi. Benim namıma hükmedecek dedi. İlah demedi yani insana. Ama insan yeryüzüne geldiği zaman Allah'ın halifesi olmak ona yetmiyor. Yeryüzüne gelmiş olan insan güç ve kuvvet eline geçtiği zaman ilah olmak istiyor. Halbuki Allah insana halife demişti. Allah Azze ve Celle kendisi gibi bir ilahı yaratmış değil. Zaten yaratılmış olsaydı ilah olmazdı. Ama insan yaratılmış olduğu halde ilah olmaya soyunur. İşte Allah sürekli olarak yeryüzüne müdahale ederek insanın böyle bir yetkisi olmadığını insana hatırlatır. İnsan Allah'ın halifesi olarak görevlendirildi. Yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir toplum, bir medeniyet meydana getirmekle görevlendirildi. Kendi istediği şekilde bir toplum meydana getirmeyecek. Allah'ın dünyasında oturup Allah'ın verdiği rızıkları yiyip de Allah'a isyan etmeyecek ve Allah Azze ve Celle'nin istemediği bir toplum düzeni meydana getirmeyecek. Her peygamberin gönderilmesinin manası buydu. Allah'ın bir kez daha müdahale etmesi ve insana başıboş olmadığını bir kez daha hatırlatmasıydı. Tarih boyunca Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdi. Bir rivayete göre 124 bin peygamber gönderildi. Efendimiz'e sorulduğu zaman ya Resulallah peygamberler kaç tanedir denildiğinde 124 bin buyurmuş. Onların içerisinden Resul olanlar kaç tanedir diye sorulduğunda bir rivayete göre 315 olduğunu ifade etmiş. Bir başka rivayette 313 Resul olduğunu ifade etmiş idi. Tabii ki bütün Resuller Nebidirler ama her Nebi Resul değil. Allah Azze ve Celle'nin özellikle yeni bir hareket başlatmakla görevlendirdiği peygamberler, Resuller. Geçmiş peygamberin getirmiş olduğu tamamen kaybolmuş ya da ona yakın bir düzeyde kaybolmuş ve Allah Azze ve Celle yeni bir hareket başlatmak üzere bir peygamber gönderiyor. O peygamber bir önceki peygamberin başlatmış olduğu ve devam eden bir hareketi devam ettirmek üzere değil. Genellikle yeni bir hareket başlatmak üzere görevlendiriliyor. Bütün bu peygamberler kervanı, iman kervanı neden gönderildi? Eğer insanın peygambere ihtiyacı olmasaydı, Allah Azze ve Celle o zaman boş bir iş yapmış olacaktı. Halbuki Allah'ın boş iş yapması caiz değildir. Allah Azze ve Celle sürekli olarak peygamberler göndermek suretiyle yeryüzüne nasıl bir medeniyet istediğini insana öğretti. O peygamberlerin kısalarını bize Kur'an-ı Kerim kısa kısa anlatır. Bazılarını uzun anlatır. Hepsinde alınması gereken bir takım dersler var. Sürekli olarak peygamberler gönderilmiş ve her peygamberin kendi kavmiyle olan mücadelesi var. Bu peygamberin kavimleriyle olan mücadelelerinin sebebi neydi? Onlar Allah'ı mı inkar ediyorlardı? Peygamber de gelip onlara Allah'ın varlığını mı iddia ediyordu? Böyle bir şey söz konusu değil. Kavimlerin hemen hemen hiçbirisi Allah'ın zatını inkar etmiş değil. Allah'ın zatını inkar etmemişler ama Allah'ın sıfatlarından bazılarını inkar etmişlerdir. Onların inkar etmiş olduğu şey Allah'ın zatı değil. Onların inkar ettiği şey Allah'ın yaratıcılığı da değil. Onların inkar ettiği şey Allah Azze ve Celle'nin semi olması, basir olması, habir olması da değil. Rezzak olması, Rahman olması, Rahim olması, Tevvab olması da değil. Onların inkar etmiş olduğu şey Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne müdahalesi. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki ey Resulüm sen üzülme. Hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Hakikatte onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani yeryüzüne Allah'ın müdahalesini inkar ediyorlar. Yani Allah yeryüzüne karışmaz diye inanmak istiyorlar. Hakikatte onların inkar etmiş olduğu şey aslında Allah'ın bir peygamber göndermesi ve Allah'ın bir kitap indirmesi ve insana karışması. Onlar insana karışmayan bir Allah istiyorlar. O yüzden seni inkar ediyorlar. Yoksa senin Muhammed'ül Emin olduğunu çok iyi biliyorlar. Onların inkar ettiği şey aslında senin sıfatın da değil. Onlar sana yalancı da diyemezler. Fakat hakikatte onlar sadece Allah'ın yeryüzüne karışmasını inkar ediyorlar. Peygamber'e ihtiyaç olduğu halde onlar ihtiyaç yokmuş gibi davranmak istiyorlardı. Diyorlardı ki eğer Allah bir peygamber gönderecekse insanlardan mı gönderir? Onlar insan olan bir peygambere tabi olmak istemiyorlardı. İnsana insandan bir peygamber gelmesini anlamak istemiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle elbette ki insana insandan bir peygamber gönderecek. Onlar peygamberin melek olmasını istiyorlardı. Gaybı bilen bir zat olmasını istiyorlardı. Her şeye kudreti yeten birisi olmasını istiyorlardı. Halbuki bütün peygamberler şunu söylediler insanlara. Ben gaybı bilmem dediler. Tüm peygamberlerin söylediği noktalardan birisi buydu. Bütün peygamberler ben gaybı bilmem diyorlardı. Nuh aleyhisselam da bunu söylüyordu. Hud aleyhisselam da bunu söylüyordu. Salih aleyhisselam da söylüyordu. Hazreti Muhammed de söylüyordu. Salavatullahi aleyhi mecmain. Bütün peygamberler gaybı bilmem diyorlardı. Ve insanlar peygamberlerin ilah olmasını istiyorlar. Gaybı bilen bir zat olmasını istiyorlardı. Halbuki onlar insan idiler. Gökten gönderilmiş bir ilah değildi onlar. Onlar bizim gibi etten kemikten bir insandılar. Ama onları Allah vahiy ediyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanların peygambere nasıl bakması gerektiğini öğretiyordu. Bütün peygamberler de bu nokta üzerinde duruyorlardı. Hepsi ben gaybı bilmem diyorlardı. Ben sizin kalbinizden geçenleri bilmem. Bütün peygamberler bunu söylediği halde öyle insanlar çıktı ki Allah'ın peygamberlerinin mesajını bozanlar, o çağrıyı bozanlar, kendi şeyhlerine yahut da kendi tabi olduğu insanların gaybı bildiğini iddia edecek kadar ileri gidenler, her yerde nazır ve hazır olan insanlara inananlar, her şeyi bilen insanlara inananlar, halbuki Allah'ın o büyük peygamberleri, ulul azm peygamberleri bile işte Nuh aleyhisselam, mesela o diyordu ki ben gaybı bilmem, ben Allah'ın hazineleri yanımdadır da demiyorum size, ben gaybı bilirim de demiyorum size, hiçbir şeye gücüm yetmez benim, ben de sizin gibi bir insanım ama Allah beni size elçi olarak gönderdi, benim size söylediğim tek şey budur diyordu. Onlar bütün peygamberler bunu söylediği halde o çağrı, o mesaj ileride bozulur ve işte insanlar bazı insanları ilahlaştırmak isterler. Aslında peşinden gittikleri insanları ilahlaştıranlar hakikatte onlarda tevazu yoktur. Onlar her ne kadar peşinden gittikleri insanları ilahlaştırırken kendilerini küçültmüş gibi görünüyorlarsa da hakikatte kendilerini büyütmek için bunu yaparlar. Çünkü onlar demek istiyorlar ki biz bizim gibi olan bir insanın peşinden gitmeyiz. Bizim peşinden gitmiş olduğumuz insan aslında bir ilah gibi. Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye kudreti yeten bir insanın peşinden gidiyoruz. Aslında gizli kibirden kaynaklanıyordu yani. Peşinden gittikleri insanları tanrılaştırmaları, İlahlaştırmaları aslında onların gizli kibir içerisinde olmasından kaynaklanır. Onlar normal insanlara tabi olmak istemiyorlar. Onlar etten kemikten gaybı bilmeyen, hazinelere sahip olmayan insanlara tabi olmak istemiyorlardı. Onlar kendilerinden çok farklı olan gaybı bilen bir zata tabi olmak istiyorlardı. Halbuki Hazreti Ali'ye sorulmuştu bir gün. Ya Ali dediler, Allah Resulü'nden sana özel bir şey var mı? Özel bir şey sana teslim etti mi? Kur'an'ın dışında sana bir şey verdim ya Ali. Hazreti Ali bütün tarikatların yarısının kaynağı olarak kabul edilir. Tarikatların hemen hemen yarısı Hazreti Ali'ye dayandırır kendini. Diğer yarısı Hazreti Ebu Bekir'e dayandırır kendini. İşte o tarikatların dayandığı asıl kaynak olan Hazreti Ali'ye soruluyor. Sende özel bir bilgi var mı ya Ali? Hiç kimsenin bilmediği, peygamberimizin kimseye vermediği, özellikle sana verdiği özel bir bilgiye sahip misin? Hayır dedi Hazreti Ali. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinden başka bana özel bir şey vermedi peygamberimiz. Ve bir de dedi elinde gördüğünüz şu birkaç sayfa, onda da Allah'ın ahkamından, farzlardan, haramlardan başka bir şey yazmıyordu. Sadece farzlar ve haramların yazıldığı birkaç sayfa. Hazreti Ali bile tarikatların kaynağı olarak ilan edilmiş olan velayet makamının en yükseğinde olan Hazreti Ali bile böyle ifade ediyordu. Bana da özel bir şey verilmedi diyordu.
Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında, ondan anladıklarımın dışında bende de özel bir şey yok. Ama onun izinden gittiğini iddia eden nice insanlar çıktılar daha sonra. Onlarda özel ilimler olduğunu söylediler. Onlara yakini ilimlerin geldiğini söylediler. Batini ilimlerin geldiğini söylediler. Gaybı bildiklerini iddia ettiler. Yahut da onların izinden gidenler onları o makamlara çıkardılar. Halbuki Allah'ın peygamberlerinin hepsi ortak olarak aynı şeyi söyledi. Ben gaybı bilmem. Bu şekilde bana iman edenler böyle iman etsinler diyordu. Ben sizin gibi bir insanım. Sizin gibi bir insana iman edeceksiniz. Siz ilah olan birisine iman etmek istiyorsunuz. Ben, bana iman etmeniz için benim ilah sıfatlarına sahip olmamı istiyorsunuz. Halbuki ben ilah değilim diyordu. Neden insana insandan bir peygamber gönderiliyordu? Eğer melek gönderilmiş olsaydı mesela, Allah Azze ve Celle insanlara melekleri peygamber olarak gönderseydi, o zaman yine itiraz edeceklerdi. Diyeceklerdi ki, biz melek değiliz ki Allah bize melek göndermiş. Biz melek gibi olamıyoruz ki. Melekler yemiyor, içmiyor. Düşmanlardan korkmuyor, uyumuyor. Dolayısıyla onlar için para kazanma diye bir dert de yok. Onlar için maişet derdi yok, onlar hastalanmıyor. O halde onlar bize nasıl örnek olabilirler? O şekilde itiraz edecekler ve peygamberlerin insan olması gerektiğini söyleyeceklerdi. Allah Azze ve Celle onlara insanı bir peygamber olarak gönderince, bu sefer de neden insan oldu dediler. Melek olmasını istiyorlardı sanki. Kur'an onlara cevap verir. Yeryüzünde yürüyenler melek midir ki? Biz size meleklerden peygamber gönderelim. Yeryüzünde yürüyenler melek olsaydı o zaman peygamberleriniz de melek olurdu. Sizin gibi düşünen, sizin gibi ağlayan, sizin gibi üzülen, sizin gibi sevinen, sizin gibi aciz olan, gaybı bilmeyen, acıkan, uyuyan, evlenen, hastalanan da ölen, sizin gibi olan birisi size örnek olacak. Ve sizin gibi olan birisi size şefkatle muamele edecek. Sizin gibi olan birisi peygamber olarak gönderilecek ki insanlara örnek olacak. Eğer onlara Allah Azze ve Celle bir meleği peygamber olarak gönderseydi başka türlü itirazlar yapacaklardı yine. Tıpkı şeytanın itirazı gibi. Aslında itiraz etmek istiyorlar. Aslında Allah'ın peygamberlerine ve Allah'a itaat etmek istemiyorlar. Aslında onlar nefislerinin kulu kölesi olmuşlar. O yüzden Allah'a kul olmak istemiyorlar. Biliyorlardı ki peygambere tabi oldukları zaman bir takım farzlar olacak. Bir takım haramlar olacak. O yüzden onlar o farzları ve haramları istemiyorlardı. Hiçbir şekilde kendilerini kayıt altına almak istemiyorlardı. O yüzden aslında inkar ediyorlardı. Şeytan ne diyordu? Allah Azze ve Celle Adem'e neden secde etmedin diye sorduğu zaman şeytanın cevabı neydi? Halaktani min nar ve halaktahu min tin. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ben nasıl secde edeyim ona? Maddeye bakıyordu yani şeytan. Maddeye bakıyordu. Hazreti Adem'in mayasına bakıyordu. Kendi mayasına bakıyordu. Sanki Hazreti Adem topraktan yaratılmasaydı, mesela nurdan yaratılmış olsaydı meleke gibi, sanki o zaman secde edecekmiş gibi. O zaman da yine başka bir şey söyleyecekti. Aslında itaat etmek istemeyenler daima buna benzer mazeretler söylemişlerdir. Hakikatte onlar nefislerine itaat etmek isteyen kimselerdir. اَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَا اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü ey Resulüm? Gördün mü o kimseyi? Onun ilahı sadece nefsidir. Nefsinden başka bir ilahı yoktur. Onlar aslında Allah'a itaat etmek istemeyenler. Aslında onlar Allah'a itaat etmek istemezler ama bu sefer nefislerinin kulu kölesi olurlar. Bir tane ilaha itaat etmeyince, itaat etmek istemeyince sonsuz ilaha itaat etmek zorunda kalırlar. Nefislerinin kulu durumuna gelirler. Nefislerine ibadet ederler. İşte o zaman insanlık şereflerini kaybederler. Nefisleri onları çukurlara düşürdükçe düşürür. Yani Nasıl ki Allah'ın zatını kabul etmeyen, bir Allah'ı kabul etmeyen, sonsuz tane ilahı kabul etmek zorundadır. Bir ilahı kabul etmezse insan, sonsuz ilah kabul etmek zorunda kalır. Eğer bütün kainatın yaratıcısı bir zat yok ise, o takdirde sineğin ilah olması gerekir. Karıncanın ilah olması lazım. Balığın ilah olması lazım. Ağacın ilah olması lazım. O zaman tohumun ilah olması lazım. Gökteki yıldızların ilah olması lazım. Bütün hayvanatın ilah olması lazım. Bütün hücrelerin ilah olması lazım. Aksi halde nasıl meydana geliyor? Eğer Allah Azze ve Celle'den kaçmak isterse insan, Allah'ın ilahlığından kaçacak olursa, kaçmaya kalkarsa, bir zatın yaratıcılığından kaçacak olursa, sonsuz sayıda ilahı kabul etmek mecburiyetinde kalır. Aynı şekilde bir Allah'a itaat etmek istemediğinde, bir Allah'ı ilah ve Rab olarak görmek istemediğinde, nefsinin kulu kölesi durumuna gelir. İşte o zaman sonsuz sayıda ilahın kulluğunu yapmaya başlar. Halbuki Allah'a kul olsaydı şerefini kaybetmeyecekti. Allah'a kul olsaydı insanlık şerefini korunmuş olacaktı. Sana Allah melekleri secde ettirmişti. Sana Allah kendi ruhundan üflemişti. Allah seni kendi halifesi ilan etmişti. Allah sana ilim nasip etmişti. Sen bu kadar şerefli bir varlık iken Allah'a kulluk yaparsan, seni yaratana kulluk yaparsan, sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi, sonsuz merhamet sahibi olana kul olursan, şerefini kaybetmezsin, aziz olursun. Ama senin gibi kullara kulluk yapacak olursan, işte o zaman insanlık şerefini kaybetmiş olursun. Bütün peygamberler, o peygamberler kafilesi, o peygamberler kervanı hepsi aynı şeyi söylediler. İşte Kur'an'ın zikretmiş olduğu ilk kavim olan Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Tabii ki Nuh'dan evvel Adem Aleyhisselam ve onun evladından başka peygamberler var. Ama Kur'an-ı Kerim onları kavim olarak zikretmez. Kur'an'ın zikretmiş olduğu en eski kavim Nuh'un kavmi. Ve Nuh Aleyhisselam'ından bahsederken Kur'an-ı Kerim der ki, kavmine de Nuh'u gönderdik. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Her peygamber kendi kavminden gönderildi. Onların lisanını bilen, onların örf adetini bilen, onların ahlakını bilen bir insan onların içerisinden seçildi. Ve onlara peygamber olarak gönderildi. Ve o peygamber geldi dedi ki onlara, ya kavmi ibudullah, ma lekum min ilahin gayru, ey milletim dedim, Allah'a itaat edeceksiniz. İbadet, itaat manasında. Sadece Allah'a ibadet ve itaat edeceksiniz. Ondan başka ilahınız yoktur. Hazreti Nuh Aleyhisselam bunu söyledi. Ondan sonra gönderilmiş olan Hud Aleyhisselam, kardeşleri Hud kendi kavmine peygamber olarak gönderildi. Hud da dedi ki, ya kavmi ibudullah, ma lekum min ilahin gayru, ey milletim Allah'a itaat edin. Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yok. Ondan sonra Salih Aleyhisselam gönderildi. Dedi ki, ya kavmi ibudullah, ma lekum min ilahin gayru, ey milletim Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yok. Bütün peygamberler aynı nokta üzerinde durdular. Bütün peygamberler insanlara tevhidi öğretmek üzere gönderildiler. Tevhidi öğretmeyenler, tevhidi anlatmayanlar İslam'ı anlatmış sayılamazlar. Tevhidi anlatmayanlar hakikatleri gizlemiş sayılırlar. Çünkü daima insanların, İslam'ı bilenlerin gizlemiş olduğu hakikat budur. Ve bunu anlatmayanlar İslam'ı anlatmış sayılamazlar. Namazı anlatmak İslam'ı anlatmak demek değil. İslam ahlakını anlatmak İslam'ı anlatmak demek değil. Namazı, orucu, zekatı, haccı anlatmak, tafsilatla ilgili meseleleri anlatmak, namazın sünnetlerini, orucu bozan şeyleri, haccın menasikini anlatmak, İslam'ı anlatmak demek değil. Bunları anlatanlar eğer tevhid anlatmıyorlarsa, İslam'ın en önemli mesajı olan tevhidi anlatmıyorlarsa, bütün peygamberlerin üzerinde en çok durduğu bu meseleyi anlatmıyorlarsa hakikatte onlar İslam'ı anlatmış sayılamazlar. Allah'ın bütün peygamberleri bu önemli hakikati anlattılar. Hazreti Nuh'dan itibaren Kur'an-ı Kerim bize anlatır. Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud, ondan sonra Salih, ondan sonra diğer peygamberler, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, ondan evvel İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail ve diğer peygamberler ta peygamberimize varana kadar hepsinin anlattığı en temel mesaj oydu. Ya kavmi ubudullah ma lekum min ilahin gayru. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını Arapçaya tercüme ediyor bize. Tabii ki bu insanlar farklı insanlardaydılar. Aralarında binlerce sene var. Mekanlar değişmiş, şartlar değişmiş, insanlar değişmiş. Ama peygamberlerin çağrısı değişmemiş. Hiçbir şekilde değişmemiş. Allah Azze ve Celle onların çağrılarının aynı olduğunu, hatta üsluplarının bile aynı olduğunu, kelime kelime aynı olduğunu anlatmak için hepsini Arapçaya tercüme ederken aynı kelimelerle tercüme eder. Anlamak istemeyenler anlasınlar diye gözümüzün içine sokarcasına hiçbir peygamber namazı, zekatı anlatmak için sadece bunlar için gönderilmedi. Peygamberlerin evvela anlatmış olduğu şey işte buydu. Ya kavmi ubudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'tan başka ilahınız yok. O halde sadece ona itaat edeceksiniz. Sadece onun dediğini yapacaksınız. Onun dışında hiçbir otoriteyi tanımayacaksınız. Madem ki yeryüzü Allah'ındır, o halde Allah'ın dediği olmalı. Hazreti İsa Aleyhisselam da Matta İncil'inde aynı şeyi söylerdi. Matta İncil'inde der ki İsa Aleyhisselam, ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yerde de senin iraden gerçekleşsin. Nasıl ki göklerde senin dediğin oluyor, nasıl ki kainata başkası hükmetmiyor, o halde madem ki kainat Allah'ındır, her tarafta onun dediği oluyorsa yeryüzünde de onun dediği olmalı. Hazreti İsa Aleyhisselam bunu 2000 sene evvel söylediği halde kilise 2000 yıldan beri laikleşti. Halbuki Matta İncil'indeki bu ifadeler hakikatte bunu reddediyordu. Göklerde senin iraden olduğu gibi yerde de senin iraden olsun ey Rabbim. İnsanlara bunu söylüyordu İsa Aleyhisselam. Ve havarilerine de bunun için dua edin diyordu. Bunu söyleyin diyordu. Ey Rabbim deyin, senin iraden olsun yeryüzünde. Çünkü senin iraden gerçekleşmediği zaman biz kullara kulluk yapmış olacağız. Sen iraden gerçekleşmediği zaman başkalarının iradesi gerçekleşecek. Biz sana itaat ettiğimiz zaman şeref kazanacağız. Ama kullara kul olduğumuz zaman şerefimizi kaybedeceğiz. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer olacak olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Yani siz şerefli bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Allah size sizi unutturur. Nefislerinizi unutturur. Allah sizi halifesi yapmıştı. وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ buyurmuştu. Ben insana kendi ruhumdan üfledim dedi. Senin içinde Allah'ın ruhu var. Dolayısıyla sen hiçbir zaman kullara kul olamazsın. Senin içinde madem Allah'ın ruhu var, sen Allah'ın ruhunu insanlara secde ettiremezsin. Madem ki Allah sana ilim sahibi kıldı, sen sana ilim öğretti. وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَعَ كُلَّهَا O halde sen şerefli bir varlıksın. Madem ki Allah'ın halifesisin, şereflisin. Madem ki sana melekleri secde ettirdi, o halde sen şereflisin. Dolayısıyla bütün bunları unutacak olursan, o zaman kullara kulluk yapmaya başlarsın. Bunun da sebebi Allah'ı unutmandır. Allah'ı unuttuğun zaman ceza amelin cinsinden gelecek. Ve dolayısıyla Allah da sana seni unutturacak. Sen şerefli bir varlık olduğun halde bunu unutacaksın. Ve işte o zaman firavunlara kulluk yapacaksın. Firavunlara kulluk yapılmaması için insanın Allah'ı unutmaması Ve Allah'ı unutmayanlar insanın kendi şerefini de unutmazlar. Dolayısıyla işin başı Allah'ı unutmamaktır. Allah'ı unutunca insan gerisi gelmektedir. Çorap söküğü gibi gerisi gelir. Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara ya kavmi ubudullah ma lekum min ilahin gayruh dedi. Onlar ona itiraz ettiler. Hayır dediler, atalarımızın izinden gideceğiz. Halbuki ilk ataları Hazreti Adem idi ve onlara tevhidi öğretmişti. Demek ki Hazreti Adem'den sonra evladı arasında yavaş yavaş şirk baş gösterdi. Allah Azze ve Celle bunun üzerine şirki kaldırmak üzere peygamberlerini gönderdi teker teker. Hazreti Nuh Aleyhisselam şirk içine düşmüş olan, kavme gönderilmiş olan ilk peygamberdi. Ondan evvel bu şekilde yaygın bir şirk mevcut değildi. Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı ama Allah'ın kainatı idare ettiğini düşünüyorlardı ama insana karışmayacağına inanıyorlardı. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara gönderiliyor. Hayır diyordu. Allah Azze ve Celle size de karışır. Bütün kainata karışıyor da size mi karışmayacak? İtiraz ediyorlardı. Tehditlerde bulunuyorlardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara diyordu ki ben sizden bunun karşılığında bir ücret istemiyorum ey milletim. Bir ücret mi istedim ben sizden? Bütün peygamberler aynı noktaya temas ettiler. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin aynı şeyi söylediğini bize haber veriyor. Hepsi dediler ki ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir sadece. Dolayısıyla bütün İslam davetçileri aynı nokta üzerinde durmalıdırlar. Ücret deyince maddi ücret ve manevi ücret diye anlamak mümkün. Maddi ücreti anlamak kolay. Manevi ücrete gelince teveccühünaz, insanların arasında şöhret sahibi olmak, insanların ilgi odağı haline gelmek istemek, insanlardan hürmet beklemek, işte o da bir karşılık beklemektir. Yaptığı hizmetlerin karşılığında bir ücret almaktır. Allah'ın bütün peygamberleri aynı noktaya temas ettiler. Biz sizden ne bir maddi ücret ne de bir manevi ücret istemiyoruz. Sadece Allah'a itaat etmenizi sağlamak üzere gönderildik. Hazreti Nuh'un kıssasıyla Allah Azze ve Celle insanlara birçok peygamberlerin söylenmiş olduğu ortak noktaları gösterdi bize. O kıssayı anlatırken aslında bütün peygamberlerin temas ettiği ortak noktaları da gösterdi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu boğulacağı sırada oğlu kendisine iman etmemişti. Hanımıyla birlikte iman etmemişlerdi. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlunu o kadar davet ettiği halde gelip katılmamış, gemiye binmemişti. Ve Allah Azze ve Celle'ye sonunda şöyle hitap edecek Nuh Aleyhisselam. Ya Rabbi diyecek, sen bana ehlin kurtulacak demiştin. Oğlum da benim ehlimdendi ya Rabbi. Ama oğlum boğulanlardan oldu ya Rabbi. Nasıl oldu ya Rabbi diye soruyordu. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'a diyordu ki ey Nuh, o senin ailenden değil. Bilmediğin bir konuda bilmediğin bir şey isteme benden. Yanlış konuşma ey Nuh. Ulul Azm peygamber olan Hazreti Nuh'a Allah Azze ve Celle bu şekilde hitap etti. Ey Nuh dedi, bilmediğin bir şeyi benden isteme. Yanlış konuşma yapma ey Nuh. O senin ailenden değil. İtikat kardeşliğini gösteriyordu Allah Azze ve Celle. Bütün peygamberler ancak müminlerin kardeş olduğunu anlattılar insanlara. İtikat bağı olmadığı zaman sadece nesep bağının hiçbir kıymeti olmadığını anlattılar. Kan bağının hiçbir kıymeti olamayacağını anlattılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam o ana kadar bunu bilmiyordu. Oğlunun kendi oğlu olduğunu düşünüyordu. Halbuki o iman etmemişti. İman etmeyenler sizin kardeşiniz değil diyordu Allah Azze ve Celle. Elbette ki o çocuk Hazreti Nuh'un kendi çocuğuydu. Hanımındandı, kendi çocuğuydu. Gayri meşru bir çocuk değildi tabii ki. Allah'ın peygamberlerinin hanımları hiçbir şekilde zina etmemişlerdir. kafire olmuşlardır belki bazıları, iman etmemişlerdir bazıları ama hiçbir zaman peygamberin yüzünü kızartacak bir günah işlememişlerdir. O çocuk Hazreti Nuh'un çocuğuydu. Ama Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyordu. O senin ailenden sayılmaz ey Nuh. İşte İslam fıkhında dinlerin muhtelif olmasının mirasa engel olduğu bildirilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ihtilaf-ı dinin mirasa engel olacağını ifade eder. Müslümanın mirası kafire caiz değil. Kafirin mirası da Müslümana caiz değil. Müslüman bir babanın kafir bir çocuğu varsa o babanın mirası çocuğuna düşmüyor. Çocuğun mirası da babasına düşmüyor. Çünkü bunlar aslında akraba sayılmıyorlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Nuh Aleyhisselam'a diyordu ki o senin ailenden değil. Sen ailenden olmadığı için onun için üzülmeyeceksin ey Nuh. Dolayısıyla bütün peygamberler ancak müminlerin kardeş olduğunu ifade ettiler ve insanları buna davet ettiler. Onun dışında sadece nesep kardeşliğinin kardeşliği sağlayamayacağını ilan ettiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara 950 sene anlattı. Sonunda iman edenler o kadar azdı ki bazı rivayetlerde 80 kişi, bazı rivayetlerde 10-15 kişi kadar. Sadece bu kadar insan iman ediyordu. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'un kıssasını anlatmak suretiyle bize demek istiyordu ki bütün peygamberler sabırlı davrandılar. Bütün peygamberler aynı noktalar üzerinde durdular. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara diyordu ki gelin iman edin, iman edecek olursanız Allah Azze ve Celle sizi kuvvetlendirecek. Gelin iman edin. Hazreti Hud aynı şeyi söyledi. İstiğfar isteyin dedi, estağfirullah deyin. Sonra tevbe edin ve etubu ileyh deyin. Estağfirullah ve etubu ileyh deyin. Ama sadece lafta değil, gerçekten bunu söyleyin. Gerçekten yaptıklarınızdan istiğfar edin. Gerçekten Allah'a tevbe istiğfar edin. İşte o zaman Allah Azze ve Celle üzerinize yağmuru bol bol gönderecek diyordu. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. O zaman Allah Azze ve Celle sizin kuvvetinize kuvvet katsın. Siz tövbe istiğfar ederseniz, o zaman işte Allah Azze ve Celle sizin kuvvetinize kuvvet katacak. Şu mesaj veriliyordu yani. Ey insanlar, siz Müslüman olduğunuz zaman, tövbe istiğfar ettiğinizde, hayatınızı değiştirdiğinizde sadece cenneti kazanmayacaksınız. Aynı zamanda dünyayı da kazanacaksınız. Bu dünyada da kuvvetli olacaksınız. Merak etmeyin. Merak etmeyin, Allah sizin kuvvetinize kuvvet katacak. Demek ki bir milletin kuvvetine kuvvet katılması, o milletin istiğfar etmesi, geçmiş hayatını terk etmesi, yeni bir hayata başlamasıyla mümkündür. Demek ki bir millet bütün kurumlarıyla, bütün fertleriyle tövbe istiğfar edecek. Ya Rabbi diyecek, bugüne kadar Batı'nın izinden gittik. Bugüne kadar Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştık. Bugüne kadar Avrupa'yı taklit ettik. Son 2-3 asırdan beri Kur'an'ın mesajını terk ettik. Onların izinden gitmeye başladık. Ya Rabbi bundan ötürü tövbe istiğfar ediyoruz. Ya Rabbi bundan ötürü affını istiyoruz. Ya Rabbi bundan sonra Kopenhag kriterlerini değil, Kur'an'ın kriterlerini alacağız. Ya Rabbi estağfurullah diyoruz. Ya Rabbi ve etubu ileyh diyoruz. İşte bunu dedikleri zaman Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, işte onu söylesinler, o zaman onlara gökten bol bol yağmur iner. Ve işte o zaman onların kuvvetine Allah kuvvet katar. Demek ki bir ümmetin güçlendirilmesi bununla mümkün. Demek ki bir milletin güçlenmesi, tövbe istiğfar edecekler evvela. Ondan sonra hayatlarını değiştirecekler. Gerçekten tövbe edecekler. Hayatı değiştiren bir tövbe ile tövbe edecekler. Sadece laf ile değil, günde 100 defa estağfurullah ve etubu ileyh demekle değil. yüzde, günde 1000 defa demekle değil, hayatı değiştirmekle, işte o zaman Allah Azze ve Celle onların gücüne güç katacak. Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerin lisanıyla bu önemli noktayı işaret ediyor. Milletlerin gücüne güç katılması demek ki bununla mümkündür. Allah Azze ve Celle o zaman onlarda tarımı ve sanayi geliştiriyor. Onlara rahmetini bol bol indiriyor. Eğer böyle olmayacak olursam, o zaman onları sıktıkça sıkıyor Allah Azze ve Celle. Araf suresinde buyurulduğu gibi, biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek, o memleketi açlıkla, darlıkla, sıkıntıyla, kıtlıkla sıktık. Onların o peygamberin mesajını kabul edebilmeleri için, onların Allah'a yönelmeleri için, onları darlıkla ve kıtlıkla sıktık. Onları peygamberin mesajına hazır hale getirdik. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle beddua ediyordu. Aslında buna dua demek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dua ediyor ve diyordu ki, ya Rabbi kıtlık ver benim milletime. Kıtlık ver, yoksa bunlar anlamayacaklar. Kıtlık ver ya Rabbi, fakirleşirlerse düşünürler. Malları ve mülkleri bunları düşünmekten alıkoyuyor. Bunların zenginlikleri bunları firavunlaştırıyor. Hazreti Musa aleyhisselamın da dediği gibi, ya Rabbi sen bunlara bu kadar malın mülkü neden verdin ya Rabbi diyordu. Neden verdin ya Rabbi, bunlar zulmediyorlar. Bunların mallarını, mülklerini sil süpür yok et ya Rabbi. Bunların aralarına fitne sok ya Rabbi. Birlikteliklerini boz ya Rabbi diye Hazreti Musa aleyhisselam da dua ediyordu ve Allah onun duasını kabul ettiğini ifade ediyor bize. Bütün peygamberler milletlerinin iyiliği için, fakirleşmelerin için Allah'a dua ettiler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onların duasını kabul etti. Fakirleştiler. Kıtlık yılları gördüler. Hazreti Musa aleyhisselamın ümmeti ve onun mücadele ettiği Firavun o dönemde çekirge ile, kıtlık ile, tufan ile, haşerat ile ve bir takım mucizeler ile ve belalar ile Allah Azze ve Celle onları hem imtihan etti hem de onları düşünmesini sağladı. Bu şekilde Hazreti Musa aleyhisselamın mesajını anlayacak hale getiriyordu Allah Azze ve Celle. Peygamber onlara gidiyor ve onları Allah'a davet ediyordu. Gel diyordu alemlerin Rabbine. Firavun diyordu ki alemlerin Rabbı da nedir? Ve me Rabbul alemin. Buradaki ma istifamiye Allah'ın zatının keyfiyeti hakkında bir sorudur. Allah'ın varlığı hakkında bir soru değil. Allah dediğin nedir diye sormuyordu yani. Sen diyordu Rabbul alemin derken, bütün alemler Rabbi olan Allah'a beni davet ederken nasıl bir Allah'a davet ediyorsun, bana onu söyle. Firavun bunu soruyordu Musa aleyhisselama. Firavun'un sorusunu anlamayanlar Firavun Allah'a inkar ediyor zannettiler. Bu sorudan dolayı, sizin en büyük ilahınız benim dediğinden dolayı Allah'a inkar ettiğini zannettiler. Halbuki Firavun Allah'a inkar etmiyordu ve diyordu ki Musa'ya, ey Musa sen peygambersen, senle beraber meleklerin de gelmesi gerekmez miydi? Madem ki peygambersin, o halde senle beraber melekler gelmeli değil mi? Madem ki peygambersin, sana gökyüzünden bilezikler atılması gerekmez mi? Zengin olman gerekmez mi? Bakın, Allah'ı kabul etmeyen insan melekleri kabul eder mi? Firavun melekleri bile kabul ediyordu. Ama Firavun'un kabul etmediği ve me Rabbul alemin diye itiraz ettiği şey Allah'ın zatının varlığı hususu değildi. Allah'ın sıfatıyla ilgili soruyordu. Nasıl bir Rabbul alemin sen bu Rabbul alemin dediğin? Allah'ı biz de biliyoruz yani. Ama sen başka bir Allah'tan bahsediyorsun. Senin dediğin Allah insanlara karışıyor. Senin dediğin Allah insanlara kanun koyuyor. Senin dediğin Allah peygamber gönderiyor. Biz Allah'ı sadece yaratıcı olarak kabul ediyoruz. Sense böyle bir Allah'tan bahsediyorsun. İtiraz ettiği nokta buydu. Anlamayınca Firavun ve hanedanı, işte o zaman Hazreti Musa da beddua ediyordu ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul ediyor ve tufan ile, çekirge ile, haşerat ile, kurbağa ile, kan ile onlara çeşitli musibetler veriyordu. Peygamberimiz de aynı şeyi istiyordu. Rabbim bana kıtlıkla yardım et diyordu. Onların anlayabilmesi için. Ve sonunda Allah Azze ve Celle onların içinden bazılarının anlamasını sağlıyordu. Hatta daha Peygamberimiz doğmadan evvel bile Allah Azze ve Celle onları aslında tevhide alıştırıyordu. Allah Azze ve Celle daha Peygamberimiz dünyaya gelmeden onların şirki terk etmesini sağlamaya çalışıyordu. Hatırlayın mesela Elem Tere suresi diye halk arasında bilinen Fil suresinde Elem Tere keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi ey Resulüm? Allah ne yaptı o fil sahiplerine? Nasıl yerle bir etti onları? Nasıl belalarını verdi onların? Halbuki Allah Resulü bu olayı görmemişti. Ama Allah Azze ve Celle Elem Tere diyerek, görmedin mi diyerek ifade ediyordu. Çünkü Peygamberimiz her ne kadar görmediyse de kendisinin doğumundan 50 gün evvel olay gerçekleşmişti. Ebrehe 50 gün evvel gelmiş, Kabe'yi yıkmak üzere saldırmıştı. Ve Allah Azze ve Celle de onu yerle bir ediyordu. Bu şekilde o olayı herkes görmüştü. Ve herkes gördüğü için, Peygamberimiz onların zamanında yaşadığı için, kendisi olayı görmese bile görenleri gördüğünden dolayı o şekilde ifade ediyor Kur'an. Elem tara keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi? Yani sanki Peygamberimiz görmüş gibi, o kadar mütevatiren bilinen bir olaydı ki, herkesin konuştuğu bir olay. Hatta Peygamberimizden çok küçük olan Hazreti Ayşe annemiz bile, ben diyor çocukluğumda o küçük taşlar, o kuşların atmış olduğu küçük taşlarla oynardım. Ve büyüklerimiz bize derlerdi, İşte bu küçük taşlar o kuşların attığı taşlardır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Peygamberimizin koruyordu. Onun esir olarak dünyaya gelmesini istemiyordu. Eğer Ebrehe saldıracak olsaydı, Kabe'yi yerle bir etseydi, Kabe'yi koruyacak Müslümanlar olmadığı için Allah devreye girdi ve kendi Kabe'sini kendisi korudu. Ve bu olayı gören Mekkeliler yıllarca putları terk ettiler. Yıllarca putlarını bıraktılar ve sadece Allah'a dua ettiler. Peygamberimizin buyurduğu gibi bir adama diyordu ki Efendimiz, sen dedi kaç tane ilaha inanıyorsun? Adam dedi ki gökte bir ilah, yerde 7 ilaha inanıyorum. Peki dedi Allah Resulü, sıkıştığın zaman hangisinden yardım istiyorsun? Göktekinden, Allah'tan yardım istiyorum dedi adam. Sıkıştıkları zaman Allah'tan yardım istiyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle onları o şirkten kurtarmak için ve Peygamberimiz onlara geldiği zaman Peygamberimizin anlattığını anlayabilmeleri için Allah Azze ve Celle o olayı Peygamberimizin doğumundan az evvel gerçekleştiriyordu. O olayı görenler hiçbir putun kendilerine yardım etmediğini gördüler. Sadece Allah'tan yardım istediler. Hatta Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, o gidiyor Ebrehe ile görüşüyordu. Ebrehe'nin askerleri Abdülmuttalip'in develerini götürmüşlerdi. Abdülmuttalip de gidip Ebrehe ile görüşmek istemişti. Ebrehe Abdülmuttalip'i gördüğü zaman onun heybeti karşısında utandı ve kendi tahtından aşağıya indi, onunla beraber yerde oturdu. Neden geldiğini sordu. Abdülmuttalip çok heybetli bir insandı. Allah Resulü'nün ataları da vakarlı insanlar oluyorlardı. Her ne kadar müşrik olsalar da, müşrik olmak başka bir şey, heybetli olmak, vakarlı olmak başka bir şey. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya ve kendisine karşı gelenleri öldürmeye geldiği halde Abdülmuttalib'in heybeti karşısında tahtından aşağıya iniyor ve onunla beraber yerde oturuyordu. Ve neden geldiğini sordu. Abdülmuttalib, develerimi istemeye geldim dediği zaman Ebrehe'nin gözünde bir anda düşüverdi. Ben de dedi seni büyük bir adam zannettim. Ben de seni Kabe'yi kurtarmak için geldiğini zannettim. Halbuki sen develerin için gelmişsin. Ben de seni büyük bir adam zannettim dedim. Abdülmuttalib'in cevabı harikadır. Ben dedi develerimin sahibiyim. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Allah Kabe'sini koruyacaktır.
Tekbir! Tekbir!
Kabe'nin sahibi Allah'tır ve Allah kendi evini koruyacaktır. Abdülmuttalib bir putperest idi ama böyle cevap veriyordu. Sıkıştıkları zaman Allah'ın dışında bütün putlarını terk ediyorlardı ve sadece Allah'tan istiyorlardı. İşte o zaman o olayı görenler yıllarca Allah'ın dışında taptıklarını bıraktılar ama daha sonra tekrar putperest oldular. Kıymetli kardeşlerim, insan içerisinde tevhide temayül olduğu gibi şirke temayül de var. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah Azze ve Celle buyurur ki, Allah insana günahı da ilham etmiştir, takvayı da ilham etmiştir. Yani sizin içinizde hem size takvayı söyleyen bir ses var, hem de sizi günaha sevk eden bir nefis var. Dolayısıyla insan başıboş bırakılmaya gelmiyor yani. Başıboş bırakıldığı zaman derhal şirke düşüveriyor. İşte mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bütün mucizelerini görmelerine rağmen, demin anlatmış olduğum mucizelerini, kurbağa, haşerat, kan, tufan gibi, çekirge gibi, denizin yarılması gibi, asanın ejderha olması gibi, bütün mucizeler görmelerine rağmen denizden geçtikten sonra az ileride bir putperest milletle karşılaştılar. İşte o zaman dediler ki ya Musa bizim bir putumuz yok. Olmaz ki böyle dediler. Bize de bir put yapmanı istiyoruz senden dediler. Bizim de bir ilahımız olmalı ondan yardım istemeliyiz dediler. Hazreti Musa Aleyhisselam hayretler içerisindeydi. Ne kadar cahilsiniz dedi. Ne kadar cahilsiniz, bu kadar mucize gördünüz ama hala şirk içinize sinmiş sizin. Ne kadar cahilsiniz, nasıl böyle bir şey istersiniz? O kadar mucizeleri görmediniz mi? Denizin yarıldığını görmediniz mi? Allah sizi Firavun'dan kurtarmadı mı? Neden Allah'tan istemiyorsunuz da hala bir put istiyorsunuz? Bu olay gösteriyordu ki, İnsanoğlu daima peygambere muhtaçtır. Daima her an yeniden şirke düşmeye temayüllüdür. Evet Allah Resulü hadiste ifade ediyor. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Evet her doğan İslam fıtratı üzere doğmaktadır. İslam'a temayüllü olarak, dine ve İslam dinine temayüllü olarak doğmaktadır. Evet ama aynı zamanda insanda başıboş bırakıldığında şirke de temayül vardır. Onun için Allah'ın bütün peygamberleri şirk üzerinde durdular. Şirk üzerinde durdular ve insanları evvela şirkten kurtarmaya çalıştılar. Sonra insanları Allah'a yaklaştırmaya çalıştılar. Peygamberlerin bir çağrısı da buydu. Kur'an-ı Kerim'in de çağrısı aynı. İnsanlar bakmaz mısınız göklere? Bakmaz mısınız yeryüzüne? Bakmaz mısınız şunlara, şunlara, şunlara? Bütün mahlukata, kainat kitabını okumaz mısınız? Kainat kitabını okumayanlar Allah'ı anlayamazlar. Allah'ı anlayamayanlar peygamberleri anlayamazlar. Peygamber anlamak isteyenler, peygamberlerin mesajını, en temel mesajını anlamak isteyenler evvela Allah'ı anlamak zorundadırlar. Kainatı okuduğunuz zaman, tefekkür ettiğiniz zaman, kainat kitabını okuduğunuzda Allah'tan başka bir ilahın olmadığını kainatta göreceksiniz. Allah'ın sonsuz kudretini, rahmetini ve sonsuz ilmini göreceksiniz. İşte o zaman peygamberlerin neye davet ettiğini de anlayacaksınız. Kainat kitabını okumayanlar, Allah'ın birinci kitabını okumayanlar, Allah'ın ikinci kitabını anlayamayacaklardır. Tevrat'ı anlamayacaklar, Zebur'u anlamayacaklar, İncil'i anlamayacaklar, Kur'an'ı anlamayacaklar. Hazreti İbrahim anlamayacaklar, Musa'yı anlamayacaklar, Davud'u anlamayacaklar, İsa'yı anlamayacaklar. Hazreti Muhammed'i de anlamayacaklar. Çünkü Allah'ı anlamamışlardır. Allah'ın kainatın sahibi olduğunu anlamayanlar, kainatta Allah'ın dediğinin olması gerektiğini anlamayanlar peygamberleri anlamayacaklar. Onlar peygamberlerin sadece namaz için gönderildiğini zannedecekler. Onlar peygamberlerin ibadet ve ahlakı öğretmek için gönderildiğini zannedecekler. Halbuki peygamberler için o meseleler daha sonraki meselelerdir. Evvela tevhid. Tevhid yerleşmeden ibadetler zaten makbul olmayacak. Sonra Allah'a yaklaşma, Allah'ı bulma, tefekkür ede ede marifetullah'a ulaşma, marifetullah'tan muhabbetullah'a ulaşma. Allah'ı tanıyanlar Allah'ı severler. Allah'ı tanımayan nasıl Allah'ı sevecek? Peygamberler insanların Allah'a ulaşmasını sağlamaya çalıştılar. Ey insanlar, Rabbinizi sevin dediler. Rabbinizi sevin. Rabbinizi sevmeyecek olursanız nankörlük etmiş olursunuz. İnnel insane li rabbihi lekenud. Kur'an'ın da ifade ettiği gibi insan Rabbine karşı çok nankördür. Çünkü Rabbini tanımamaktadır. Tefekkür etmediği için Rabbini tanıyamamaktadır. Allah'ın bütün peygamberleri insanlara medeniyetin yolunu gösterdiler. Kur'an-ı Kerim buyurur ki "Huve enşe'akum minel ard." Allah sizi yeryüzünden yarattı, topraktan yarattı. "Ve istamerakum fiha." Ve sonra sizin yeryüzünde bir umran, bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Yaratılışınızın gayelerinden birisi bu. Sizin yeryüzüne gelmeniz ve yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyet meydana getirmeniz. Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmeniz. Allah'ın bütün peygamberleri insanlara medeniyetin yolunu gösterdiler. Kur'an-ı Kerim buyurur ki "Huve enşe'akum minel ard." Allah sizi yeryüzünden yarattı, topraktan yarattı. "Ve istamerakum fiha." Ve sonra sizin yeryüzünde bir umran, bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Yaratılışınızın gayelerinden birisi bu. Sizin yeryüzüne gelmeniz ve yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyet meydana getirmeniz. Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmeniz. Bunu yapmadığınız takdirde peygamberlerin görevini üstlenmiş olmayacaksınız. Peygamberi sevenler, peygamberleri sevenler onların davasını sevmelidirler. Peygamberi her gün rüyasında görmek isteyenler, peygamberi keşke bir rüyamda görebilseydim diyenler, o peygamberi eğer rüyasında görseydiler ve o peygamber kendilerine git ve şu vazifeyi yap deseydi, acaba bir daha peygamberi rüyasında görmek isteyecek miydim? Peygamberi sevenler, peygamber kendisine talimat verseydi, peygamberler kendilerine benim mesajım şuydu, şu mesajı insanlara ilet, her şeyi göze al, şu mesajı ilet deseydi, acaba bir daha peygamber rüyasında görmek isteyecek miydi? Peygamberleri nasıl biliyorsunuz? Sadece insanları ahlakı anlatan, Allah'ı zikretmeyi anlatan, ibadetleri anlatan bir peygamber olarak mı biliyorsunuz? Peygamberler insanlara mücadeleyi öğrettiler. Hayatları boyunca mücadele ettiler. Mücadele etmeyenler, etmek istemeyenler o peygamberi sevdiğini iddia edemezler. Peygamberin mesajını anladığını iddia edemezler. Peygamberin mesajını anlayanlar evvela şunu anlamalıdırlar. Bütün peygamberler tevhid için mücadele ettiler. Peygamber dendiği zaman aklınıza gelmesi gereken sabaha kadar namaz kılan bir insan değil. Peygamber dendiği zaman aklınıza gelmesi gereken daima Allah Allah diyerek Allah'ı zikreden bir insan değil. Elbette peygamberler Rablerini zikrederler. اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Tabii ki o müminler böyle ayaktayken, otururken, yanları üzerinde, yatarken Allah'ı zikrederler. Ama peygamberler yalnızca bunun için gelmediler. Peygamberler mücadele insanıdırlar. Onlarla beraber yaşamak zor bir hayat yaşamaktır. Peygamberle birlikte olmak mı istiyorsun? Bugün peygamberin davasını omuzlan. Peygamberle birlikte olmak zor bir hayatı göze almak demektir. Peygamberle birlikte olmak demek Ebu Cehillerle savaşmak demek. Peygamberle birlikte olmak demek Bedir'de yara Bedir'de bulunmak demek. Uhud'da yara almak demek. Hendek'te hendek kazmak demek. Peygamberle birlikte olmak zor bir hayat demek. Peygamberle beraber olmak bütün insanlara meydan okumak demek. Akabe beyatlarında söylendiği gibi, ey insanlar diyordu onların içinden en küçükleri, siz bu peygambere beyat ettiğiniz zaman, beyat ettiğiniz zaman bilesiniz ki bütün dünyaya meydan okumuş olacaksınız. Bu peygambere beyat etmek demek, siyahıyla beyazıyla, kırmızısıyla sarısıyla bütün dünyaya meydan okumak demek. Eğer bunu göz alıyorsanız bu peygambere beyat edin, söz verin. Elinizi onu eline koyun. Eğer bütün dünyayla savaşmayı göz alıyorsanız, onun mesajını bütün dünyaya yaymak için her şeyi göz alıyorsanız, işte o zaman bu peygambere beyat edin. Akabe beyatında söylenen şey daha sonra gerçekleşti. Hakikaten de bütün dünyaya meydan okudu Müslümanlar. Siyahıyla beyazıyla hepsi onlara karşı geldiler. Sahabinin dediği gibi, bütün dünya size tek yaydan ok atacak. Hepsi size karşı birleşecekler. Bütün dünyaya karşı koyacaksınız. Bunu göze alıyorsanız, bu mesajı dünyaya yayabilmek için bunu göze alıyorsanız peygambere beyat edin. Peygambere iman edin ve ona beyat edin. Aksi halde zor günler geldiği zaman peygamber yalnız bırakırsınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ashabını bütün tehlikelere karşı hazırlıyordu. Daha evvel de diğer peygamberler aynı şekilde ashablarını eğittiler. İfade ettiğim gibi Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam aynı mesajları insanlara ilettiler. Ve onlara medeniyetin yolunu gösterdiler. Gelin diyorlardı, Allah'a itaat edin. Allah'a itaat etmezseniz yolunuzu bulamazsınız. Yolu sizin bulmanız mümkün değil. Ve alallahi kastus sebil buyuruyor Kur'an. Yolu doğrultmak Allah'ın görevidir. Siz doğru yolu bulamazsınız. Sizin insana uygun bir medeniyetin projesini yapmanız mümkün değil. Çünkü siz insanı yaratmadınız. Yaratan bilir yarattığının ihtiyaçlarını. Yaratan bilir yarattığının psikolojisini. O yüzden siz insanı Allah gibi tanıyamazsınız. Onun için Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. Bilim adamları insana uygun bir medeniyet meydana getiremezler. Bilim adamları belki teknolojiyi geliştirirler, uzaya gidebilirler, cep telefonu yapabilirler, uçak yapabilirler. Fakat bilim adamları insanı insan yapamazlar. Onlar bu şöyledir derler ama şu şöyle olmalıdır diyemezler. Ve hiçbir zaman da vardıkları sonuçların doğru olduğundan da emin olamazlar. Bugün bir şey söylerler, yarın değiştirip başka bir şey söylerler. Hiçbir zaman bilim adamı insanı çözemez. Maddeyi çözmek kolaydır ama insanı çözmek zordur. Çünkü insan kainatın en karışık varlığıdır. İnsan madde üzerinde hakim olabilmektedir. Demir üzerinde hakim olur. Demiri eritir ve ondan bir motor yapar, uçak yapar. Fakat insanı eritip de ondan bir motor insan meydana getiremiyor. Bir deliği iyileştiremiyor. İnsanın psikolojisine hakim değil. Fizik ilimlerinde gelişmeler oldu. Matematikte gelişme oldu. Ama hiçbir zaman insan psikolojide ilerleyemedi. Hatta sosyolojide bile ilerleyemedi. İnsana yön veremedi. Ama Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu peygamberleriyle insanları eğitti. İnsanların derinliklerinde nelerin saklı olduğunu bilen Allah öyle ayetlerle insanları eğitiyordu ki o ayetlerin her birisi geliyor, ve insanların nefislerinde olan bir hastalığı tedavi ediyordu. Düşünebiliyor musunuz ki kızını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi olan Arap'ı oradan alıyor ve Hazreti Ömer yapıyordu İslam. Nereden nereye götürüyordu? Böyle bir başarıyı dünya tarihinde görmüş mü acaba insan? Bugün insanoğlu uzaya gidebiliyor. Ama aynı ve aynı milletler, uzaya giden milletler insanı insan yapamıyor. İnsana uygun bir medeniyet meydana getiremiyor. Onların medeniyetleri insanlara huzur vermedi. Onların medeniyetleri aileyi bitirdi. Onların kriterleri hukuk diye bir şey bırakmadı. Onların kanunları topluma huzur getirmedi. Onların sistemleri onları medeni yapamadı. Uzaya gittiler ama aynı insanlarda her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, alçaklık, hıyanet, şirk aldı başını gitti. Bir memlekette şirk var ise, kullara kulluk yapılıyorsa o insanlar, o memleket gerici bir memlekettir. Bir memleket eğer Allah'a ortak koşuyor da Allah'ı bırakıp da kulların dediğini yapıyorsa o insanlar gericidir ve o insanlar medeni değildir. Bir memlekette eğer kadın çocuk doğurduğu zaman kıymetli değil de mal ürettiği zaman kıymetli ise, bir insan meydana getirdiğinde, bir anne olduğunda, onun öğretmeni olduğunda kıymetli değilse, üretim yaptığı zaman, mal ürettiğinde kıymetli ise, o memlekette medeniyet yoktur. Bir memlekette eğer akrabalar arasında münasebet bittiyse, bir memlekette boşananlar her gün çoğalıyorsa o memleket medeni sayılamaz. Bir memlekette insanların dostu kalmadıysa, insanların dostu affedersiniz köpekleri ise o memleket medeni sayılamaz. Bir memlekette eğer madde manadan daha üstün ise, insanlar manadan çok maddeye değer veriyorlarsa o memleket gerici bir memlekettir ve medeni sayılamazlar. Maddeye ilk defa önem veren, maddeyi putlaştıran şeytan olmuştu, hatırlayın. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın demek suretiyle mayaya bakıyordu. Bakılması gereken noktaya bakmıyordu. Halbuki bakması gereken nokta Allah'ın üstün kılmasıydı. Allah Adem'i üstün kılmıştı madem, o halde oraya bakmalıydı. Ama o oraya bakmak istemiyordu. İnsanın maddesine bakıyor, kendisinin maddesine bakıyordu. Halbuki sonuçta her ikisi de maddeydi. Bakmaması gereken noktaya bakıyordu. Bakması gereken noktaya bakmıyordu şeytan. Batı medeniyetinin madden gelişmişliğine bakanlar, manevi durumuna bakmayanlar, Avrupa'nın maddi gelişmişliğine bakıp da manen çökmüşlüğüne bakmayıp da onların izinden gidenler aslında şeytanın ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Bunlar aslında şeytan gibi, nasıl ki şeytan maddeye baktı, manaya bakmadıysa, aynı şekilde bunlar Avrupa'nın maddi gücüne bakıyor, maneviyatına bakmıyorlarsa, bütün baktıkları eğer madde ise onlarda şeytanın ahlakı var demektir. İşte Allah Azze ve Celle o peygamberler kafilesiyle bize bir takım mesajlar veriyor. İslam'a göre dünya hayatı kıymetli ve dünya nimetleri kıymetli değil. Dünya hayatı kıymetli ama dünya nimetlerine kıymet vermiyor Kur'an-ı Kerim. Zuyyine linnâse hubbu şehevâti minen nisâi vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zahbi vel fiddati vel haylil mussevvemati vel en'âmi vel hars. Zâlike metâul hayâti dünya vallâhu indâhu husnul me'âb. Şunlar insanlara hoş gösterilmiştir. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, hayvanlar, ziraatçılık vesaire vesaire, insanların peşinden gittiği şeyler, bunlar insanlara hoş gösterildi. Halbuki bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde dünya nimetlerinin basitliğini anlatıyor bize. Şehvet basittir. Evlat sevgisi basittir. Altınlar, gümüşler basittir. Tarım mahsulleri basittir. Hayvancılık basittir. Hepsi basittir. Ama sizin hayatınız kıymetlidir. Dünya hayatına kıymet vereceksiniz. Dünya nimetlerine değil. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara şu mesajı veriyordu. Dünyaya tapmayacaksınız. İki hizmetçiye hizmet edemezsiniz diyor Hazreti İsa Aleyhisselam Matta İncil'inde. Bir insan iki hizmetçiye, bir insan iki efendiye hizmet edemez diyordu. Hem dünyaya hem de Allah'a, ikisine birden hizmet olmaz diyordu Hazreti İsa. Siz diyordu, siz mi kıymetlisiniz, kuşlar mı kıymetli, siz mi kıymetlisiniz, çiçekler mi kıymetli? Bakın diyordu, siz her gün mal biriktirmeye çalışıyorsunuz. Mal biriktirmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmayın diyordu. Dünya perest olmayın diyordu. Bakın diyordu, sizden çok daha kıymetsiz olan kuşlar sabahleyin evlerinden aç çıkıyorlar ve akşamleyin evlerine tok olarak geri dönüyorlar. Siz kuşlardan daha kıymetli değil misiniz diyordu. Kuşların karnını doyuran Allah, siz de rızkınızı ararsanız sizin de karnınızı doyurur. Ama dünya perest olmayın diyordu. Dünyaya hizmet etmeyin. Siz dünyaya hizmet ederseniz o zaman dünya size hizmet etmez. Söyleyin diyordu. Çiçekler mi kıymetli Allah katında, siz mi kıymetlisiniz? Tabii ki siz daha kıymetlisiniz. Bakın diyordu, Allah çiçekleri ne kadar güzel giydiriyor. Ne kadar güzel elbiseler vermiş onlara. Size vermez mi diyordu. Siz çiçeklerden daha kıymetli değil misiniz? Bu şekilde onlara dünya nimetlerinin kıymetli olmadığını, dünya hayatını değerlendirmeleri gerektiğini, iki tane efendiye hizmet edilemeyeceğini ifade ediyordu. Siz adeta ortada duran bir insan gibi olduğunuzu düşünün. Ortadasınız. Bu tarafta Allah, bu tarafta dünya. Allah'a doğru yaklaşırsanız dünyadan uzaklaşıyorsunuz. Dünyaya doğru yaklaşırsanız Allah'tan uzaklaşıyorsunuz. Dünya perestlik manasında kullanıyorum bunu. Kalbinizde dünyanın yer etmesi manasında kullanıyorum bunu. Yoksa ruhbanlığı İslam reddediyor. Allah'ın bütün peygamberleri insanlara dünya hayatında çalışmayı tavsiye ettiler. En hayırlı kazanç kendi elinizin kazandığıdır, alın teriyle kazandığınızdır buyurdu peygamberimiz. Ruhbanlığı reddetti İslam. Bütün peygamberler ruhbanlığı reddettiler. Ve insanlara dünya perest olmayın ama bunun manası ruhban olun demek değildi. Ya mesajı bozdular. Mesajı bozanlar daha sonra daha takva sahibi olabilmek için ruhbanlığı tercih ettiler. Daha takva sahibi olacaklarını zannettiler bu şekilde. Hristiyanlık o yüzden insanları dinsizleştirdi. Bugün Batı medeniyeti aslında Hristiyani bir medeniyet değil. Bugün Batı medeniyeti aslında dinsiz bir medeniyet oldu. Belki Hristiyani bir medeniyet değil, Yahudice bir medeniyet değil. Ama Yahudiliğin ve Hristiyanlığın sebep olduğu bir medeniyet oldu. Çünkü o yanlış din, dinsizliği doğurdu. Takva sahibi olabilmek için dünyadan tamamen ele tek çekmek gerektiğini, ruhban olmak gerektiğini söyleyince tabii ki insanlar dinden soğudular. İşte o zaman dinsizlik başladı. Onun için İslam ve bütün peygamberler bu bozulan noktaları düzeltmeye geldiler. Allah Azze ve Celle bir peygamber gönderiyordu. O peygamberin öğretisi bir müddet sonra bozuluyordu. Allah bir peygamber daha gönderiyor, tekrar ayar veriyordu. Tekrar onları şirkten kurtarıyordu. Fakat bir müddet sonra tekrar bozuluyorlar. Allah bir peygamber daha gönderiyordu. Bu şekilde peygamberimize kadar geldi. Allah Azze ve Celle sürekli olarak bu şekilde yeryüzüne müdahale etti. Ve o peygamberi engellemek isteyenler çeşitli teklifler veya tehditler getirdiler önüne. Peygamberimize yapıldığı gibi, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a yapıldığı gibi. Nuh Aleyhisselam'a diyorlardı ki, ey Nuh, sana iman edenler sadece düşünmeden iman eden kimseler, cahil kesim, cahiller sana iman ediyorlar, zenginler sana iman etmiyorlar, beriyerrey olanlar, düşüncesizler, bilgisizler sana iman ediyorlar. O yüzden diyorlardı, sen bunları etrafından kovmalısın, bu fakirleri kov ki ondan sonra biz seninle konuşalım. Nuh Aleyhisselam diyordu ki, ben onları nasıl kovayım? O zaman ben Allah'a nasıl hesap veririm? Onlar hakikati arayan insanlar. Ben onları nasıl kovarım? Kafirlerin stratejileri şuydu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın aslında zenginlerle oturup kalkmasını sağlayacaklar evvela. Onun fakirleri fakirlerle Nuh Aleyhisselam'ın arasını açacaklar. Ve Nuh Aleyhisselam artık fakirler onu terk edecekler. Ondan sonra diyeceklerdi ki, işte bakın gördünüz mü? Demek ki Nuh'un asıl gayesi mal mülktür, makamdır. Bakın fakirleri saf dışı etti. Zenginlere yöneliverdi. Demek ki asıl maksadı buymuş. Makam sahibi olmak ve zenginlerle oturup kalkmakmış. İşte bu şekilde bir strateji izliyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle'nin stratejisi onların stratejisini yerle bir etti. Ve Allah Azze ve Celle buna müsaade etmedi. Onlara de ki, ey Nuh, ben onları nasıl kovayım? Onlar hakikati arıyorlar. Sabah akşam Allah'ın rızasını isteyerek Allah'ı zikrediyorlar. Ben nasıl olur da onları kovabilirim? Hangi hakla, hangi selahiyetle? Hazreti Nuh Aleyhisselam şöyle düşünmedi kıymetli kardeşlerim. Şöyle düşünmedi. Ben şu anda zenginleri evvela kazanmalıyım. Zenginleri kazanayım evvela. Ondan sonra nasılsa zaten fakirler onların peşinden gelirler. Bu şekilde ben evvela onların başına geçeyim. Zenginlerin başına geçtikten sonra, idareyi elime aldıktan sonra, ondan sonra bir takım faaliyetler yaparım gibi bir yöntem izleyebilirdi. Ama böyle bir şey izlemedi ve Allah Azze ve Celle ona böyle bir yöntem de göstermedi. Onların bu isteklerini reddedeceksin ey Nuh dedi. Bu isteklerini kabul edemezsin. Onlara diyeceksin ki, ben onları kovamam. Ve onlar hakikati arayan kimselerdir. Kafirlerin stratejilerini bu şekilde bozuyordu Allah Azze ve Celle. Kıymetli kardeşlerim, bütün peygamberler insanlara ahireti hatırlattılar. Eğer ahiret anlayışı olmasaydı, o takdirde yeryüzü ve kainat boşuna yaratılmış olacaktı. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. 6 günde yarattı ve sonra neden bunu yaptı? 6 günde yarattı ve arşı da suyun üzerindeydi. Ve kâne arşuhu alel mâ. Neden bütün bunları yaptı? Bütün kainatı neden yarattı? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. İçinizde en güzel ameli işleyecek olanları ortaya çıkarmak için. İçinizde en güzel ameli işleyecek olanları ortaya çıkarmak için. Demek Allah Azze ve Celle en çok ameli işleyecek olanları ortaya çıkarmak için değil, en güzel ameli işleyecek olanları ortaya çıkarmak için yarattı. Demek kainat boşuna yaratılmadı. Bütün kainat, bu kadar mahlukat, hepsi sadece bunun için yaratıldı. En güzel ameli işleyecek olanları ortaya çıkarmak için. En güzel ameli, en güzel namazı kim kılacak ortaya çıkarmak için. en güzel faaliyetleri kim yapacak? Allah yolunda cihadın en güzelini kim yapacak? Ortaya çıkarmak için Allah'ı en güzel şekilde kim zikredecek? Onu ortaya çıkarmak için kadınsa en güzel şekilde kim örtünecek? Onu ortaya çıkarmak için bütün amellerinizde en güzeli hedef edinesiniz diye. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin maksadı bu. Nasıl ki mesela bir çiftçi bir sürü zahmet çeker, tarlayı eker, diker, sular, yabancı otlardan temizler. Neden? Kaliteli ürün elde etmek için. Başka bir gayesi var mıdır çiftçinin? Kaliteli ürün elde etmek için bu kadar zahmet çeker. İşte Allah Azze ve Celle'nin de bir hedefi var. Bu kadar kainatı yaratırken boşuna yaratmış olsaydı, o zaman Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki siz bizi laib mi zannediyorsunuz? Siz bizi oyuncu mu zannediyorsunuz? Bütün kainatı oyun olsun diye yarattık, öyle mi zannediyorsunuz? Eğer Allah Azze ve Celle'nin bir hedefi olmasaydı o takdirde demek ki Allah Azze ve Celle boşuna yaratmış olacaktı her şeyi. Düşünebiliyor musunuz, mesela bir insan bir fabrika inşa ediyor, büyük bir fabrika, ve ona soruyorsunuz bu fabrikayı neden yaptın? O diyor ki hiç laf olsun diye yaptım. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün müdür? Bir insan bile bir fabrikayı, hatta bir evi bile laf olsun diye yapmıyorken ilim sahibi olan Allah Azze ve Celle nasıl olur da koca kainatı laf olsun diye yaratır? Dolayısıyla bütün peygamberler bu hakikati anlatmak üzere gönderildiler. Aynı nokta üzerinde durdular. Tevhid üzerinde durdular. Hem Allah'ın emredici sıfatı, kanun koyucu sıfatı üzerinde durdular. Hem de Allah Azze ve Celle'yi sevme mevzusu üzerinde durdular. Bütün kainatın yaratıcısı oysa o halde o sevilmeli. Bütün kainatın sahibi oysa o halde onun dediği olmalı. Bütün kainatın sahibi oysa, insanın yaratıcısı oysa o halde insan onu tanımaya çalışmalı. Marifetullah'a ulaşmaya çalışmalı. Madem kainatın sahibi odur, o halde onun sevgisine ulaşmaya çalışmalı. Bütün peygamberler bu noktalar üzerinde durdular. Allah Azze ve Celle onlar ile yeryüzünde hareketler başlattı. Şimdi kıymetli kardeşlerim, peygamberin davasını anlamış olanlar, onların çağrılarına kulak verenler gerçekten peygamberleri seviyorlarsa, bugün peygamberin izinden gidecek ve onun davasını omuzlayacaklar. Peygamber sevmek demek ümmeti Muhammed'i korumak demek. Peygamber sevmek demek ümmeti yeniden ayağa kaldırmak demek. Peygamber sevmek demek uyuyan Müslümanları uyandırmaya çalışmak demek. Aksi halde peygamberi seviyorum diyemezsiniz. Bütün peygamberler bir ümmet meydana getirmek için gönderildiler. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki لِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ. Her bir ümmet için bir peygamber var. Her peygambere bir ümmet verilmiş. Bir ümmeti ancak bir peygamber meydana getirebiliyor. Ama peygamber olmayanlar o ümmeti paramparça edebiliyor. Yapmak zor ama yıkmak kolay. Bir ümmeti ancak bir peygamber meydana getirebilir. Allah'ın bütün peygamberleri bir ümmet meydana getirdiler. Ümmetin şartlarını yerine getirdiler. O yüzden ashablarını yavaş yavaş eğittiler. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim peyderpey geldi, kısım kısım geldi, toptan inmesi mümkündü ama Allah Azze ve Celle kısım kısım indirdi. Çünkü Allah'ın hedefinde insanları eğitmek vardı. İnsanın nefsi de yavaş yavaş eğitim görebilir. Bütün hükümleri birden kabul edemez. Nefsini birdenbire değiştiremez. Nefsi emmareden nefsi levvameye, nefsi levvameden nefsi mutmainneye, nefsi mutmainneden nefsi radiyeye, nefsi merdiyeye doğru bir yol alır. Marifetullah'a ulaşır, muhabbetullah'a ulaşır. Bu şekilde kademe kademe yol alır. İşte onun için Allah'ın peygamberleri insanları yavaş yavaş eğittiler ve bir ümmet meydana getirdiler. Ümmet meydana getirmek zor ama o ümmetin yıkılışı kolay oldu. Kıymetli kardeşlerim, şu anda bizi ümmet olmaktan çıkardılar. Birinci Dünya Savaşı'na kadar ümmettik. Ondan sonra ulus devletlerine bizi böldüler, paramparça ettiler. Türkiye dediler, Suriye dediler, Mısır dediler, Endonezya dediler, paramparça ettiler. Daha sonra aşiretlere böldüler. Daha sonra bizi ferdiyetçi yaptılar. Şu anda birçok Müslüman ferdiyetçi durumda. Ferdiyetçilikten kurtulmadığımız müddetçe, bir araya gelmediğimiz müddetçe hiçbir zaman ümmet olamayacağız. Ümmet olabilmenin ilk şartı evvela Müslümanların bir araya gelebilmesi, bir takım oluşumlar meydana getirebilmesi, o peygamberlerin ortaya koymuş olduğu o mesajı yeniden ortaya koymaları, ferdiyetçiliği terk etmeleri. O ferdiyetçilikle bir yere varmak mümkün değil. Kaliteli ürünler ortaya koymak mümkün değil. Büyük hizmetler yapmak da mümkün değil. İslam düşmanları madem ki biz ümmet idik, ümmet olmaktan çıkardılar. Şimdi bazı kardeşlerimiz, cemaate karşı olan bazı kardeşlerimiz, ümmet olmamız gerekir iddiasında olan kardeşlerimiz, onlar şunu bilsinler ki zaten maksat ümmet olmaktır. Cemaat olmayanlar nasıl ümmet olacaklar söyler misiniz? Cemaat bile olamamış olanlar nasıl ümmet olacaklar? Cemaat olmanın sıkıntılarını çekemeyenler nasıl ümmet olmanın sıkıntılarını çekebilecekler? Cemaat bile olamayanlar üç kişi bir araya gelip de bir takım hizmetleri disiplin içerisinde yapamayanlar nasıl olur da bütün insanlığa öncülük yapabilirler? Allah'ın bütün peygamberleri insanlara birliği, beraberliği öğretti. Kardeşliği öğrettiler. Irkçılığı kaldırdılar. Bütün peygamberlerin bir mesajı da buydu. Onlar insanları akide birliği üzerine davet ettiler. İtikad üzerinde kardeş olduğumuzu ilan ettiler. Irk üzerinde kardeşlik olmadığını söylediler. İşte mesela Nuh Aleyhisselam oğlum dediği zaman Allah senin oğlun değil demek suretiyle aynı mesajı veriyordu. Irk üzerine dayalı kardeşliği reddediyordu. Aile üzerine dayalı kardeşliği reddediyordu. Ve işte Müslümanlar bu noktaya geldikleri zaman ırk kardeşliğini bırakıp inanç kardeşi oldukları zaman işte o zaman saflar ayrılıyor. Safları ayırdıkları zaman Allah'ın yardımı geliyor ve Allah azze ve celle kafirleri yerle bir ediyordu. Ne zaman safları ayrıldı? Tufan koptu. Ne zaman safları ayrıldı? Hud aleyhisselamın milleti helak edildi. Ne zaman safları ayrıldı? Salih aleyhisselamın milleti helak edildi. Saflar ayrılmadan kardeşin bile olsa aynı anneden babadan, kardeşin bile olsa bir kafiri kardeş olarak görmeyeceksin ve gördüğün müddetçe menfaat kardeşliği, ırk kardeşliği, kan kardeşliği dinin önüne geçtiği müddetçe Allah'ın yardımını beklemeyeceksin. Allah'ın bütün peygamberleri herkesi sadece inanç kardeşliğine davet etmişlerdi. Kıymetli kardeşlerim, peygamberlerin mesajları tabii ki bundan ibaret değil. Peygamberlerin mesajları yeni bir medeniyet kurmakla ilgili, öyle bir medeniyet ki o medeniyet Allah'ın dediği olacak, insanların dediği değil. O öyle bir medeniyet ki doğumunuzdan ölümünüze kadar her meselenizde Allah'ın dediği olacak. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih vettakullahi innallaha semi'un alim. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediyse siz başka bir şey demeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçerseniz o zaman Allah'a ve peygamberine isyan etmiş olursunuz. Bütün meselelerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyeceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar ne kadar mesele varsa, evlenmenizden boşanmanıza kadar ne kadar mesele varsa, hiçbir meselede Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Geçecek olursanız Allah'tan korkmamış olursunuz. O zaman iman sıfatınızı kaybedersiniz. Ya eyyuhellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulim. Bir meselede Allah bir şey demiş, senin örf adetin başka bir şey söylüyor olabilir. Ama Allah'ın bütün peygamberleri şunu söylediler: bütün meselelerinizde Allah'a itaat edeceksiniz. Sadece falan meselede ve filan meselede değil, bütün meselelerde, alışverişinizden tutun evlenmenize kadar, çocuğunuzun eğitiminden tutun mekteplerinizdeki eğitime kadar, para kazanmanızdan tutun paranızı harcamaya kadar, zamanınızı kullanmanıza kadar, bütün meselelerinizde yiyeceğiniz içeceğiniz şeylere kadar, bütün meselelerinizde Allah'a itaat edeceksiniz. Allah'a itaat etmediğiniz zaman Allah'ın önüne geçmiş olacaksınız. Allah bir şey diyecek, siz başka bir şey diyeceksiniz. İşte bu şirktir ve Allah Azze ve Celle'nin üzerinde en çok durduğu meseledir. Peygamberlerin mesajları demin de ifade ettiğim gibi bundan ibaret değil. Ama ben bu kadarla iktifa etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle peygamberlerin mesajlarını anlayanlardan olmayı nasip eylesin ve yeniden ümmet olabilmeyi, ümmet olabilmek için de gayret edebilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.